Ayrım 11, 162. sayfa. Türküler. Gece. Gecenin ileri bir saati. Radyoda bir türkü. Çıkarımın dumanı yoktur yarın imanı. Yar, böyle bir yar vardı adamın içinde. Çok gerilerde kalmış. Yıl 940 mıydı? Galiba. Kar yağıyordu lapa lapa. Dünyada harp. Alman tankları afi kesiyordu. İçin çekti adam. Gençti o zaman. Lapa lapa karların altında buz tutmuş göğüs kıllarıyla yürüyordu adım adım. Bir buhar kazanı gibi tutuyordu. Sarhoştu. Şarabın Ulu Cami karşısındaki köftecinin kırmızı şarabının kızılı vurmuştu yanaklarına. Bursa mıydı orası? Dar bir merdivenle mi çıkmıştı köfteci dükkanının üst katına? Mavi mantolu, kırmızı küpeli, kıvır kıvır kumral saçlı, yarı düşünerek mi çekmişti kafayı? Evet, Bursa'ydı orası. Çekirge, Kara Mustafa kaplıcası, temen yeri. Yeşil, yeşildi süveteri, imansız yarı. İskarpinleri rugan, bacakları ince ama ayak bilekleri tombul. Adımları çevik, hop diyerek yürüdü. Sokaklarda hop diyerek yürüme. Aşk dökülen, baygın gözleriyle dönüvermiş, soru vermişti. Sonra bana sokakların oşası mı? Derler ya. Başının bir davranışıyla sanki alnına düşmüş bir tutam saçı arkaya atmıştı. Desinler anam be. Adamda radyodaki türkü filan silinmişti. Anam be takılmıştı aklına. Anam be diye geçirdi. Anam be. Gerçekten de Bursa'daki sokakların oşasıyla bu anam be diyenin benzerlikleri tıpkı mıydılar ne? Oysa o yılların oşursu şimdi en azından vardı bir 44'ünde. Adam içini çekti. Büyük Çağaloğlu ikincisini hatırladı acı acı. Mevsim sonbahar. Sarı yaprakları önüne katmış rüzgar. Rüzgar ılıktı. Lodostu hava ama boğucu değil. Onu bekliyordu. Az sonra biraz ince ama çok biçimli bacaklarıyla gelecekti. Yakınlarda bir yerde yanı vermiş elektriğin sarı ışığında su gibi gülerek çok beklettin mi diyecektim. Özür dileyecek sonra da başlayacaktı çalıştığı kitapçıdan dertlenmeye. Kaşları ciddi ciddi çatılacaktı. Efendim diyecekti. Adam laftan anlamıyor. Caddeye bakan pencereye önüne otursam karışır. Kitap okusam karışır. Gülsem karışır. Aynı iş hanında kapı komşu yazıhanelerin ben akran kızlarıyla konuşsam karışır. Yanında çalışıyorum diye esir miyim Allah aşkına? İçini çekti gene adam. Gelmiş gene bu buna benzer şeyler. Adam hiç unutmaz verdiği karşılığı. Esirlik ne demek? Elbette esir değilsiniz. Ne haftalık veriyor size? 50 lira. Çok az. Çok. Bana başka bir iş bulamaz mısınız? Zarar yok. Gene 50 lira olsun haftada ama daha hür, daha mihür, daha bir serbest. Nasıl söyleyeyim? Hiç olmazsa boş zamanlarımda okumama, kendime arkadaş edinmeme. Haklısınız. Karışmasa değil mi? Karışmasa ya. Bir başka iş bulmuştu adam ona. O akşamüstü işte yeni işinden dönmesini bekliyordu hasretle. Koca bir gün, kocaman bir gün beklemişti. Az sonra gelecek, başlayacaktı cıvıldamaya. Elbette yaşamından memnun olmayacaktı. Elbette dertlenecekti gene. Elbette kaşları ince ince sert sert çatılacak. Elbette. Gelmişti. Gülmüyordu yüzü. Sıkıntılıydı. Yeni işini de beğenmedin galiba. İçin çekmişti. Ağlamaklı olmuştu. Neden beğenmedin? Durakta otobüs bekliyorlardı. Rodos rüzgarı kaba kaba sıcak sıcak esiyordu. Yapraklar sarı yapraklar, sonbaharın sarı yaprakları savruluyordu. Susuyordu o, boyuna susuyordu. Konuşsa ağlayacak mıydı? Ağlamak istemiyor muydu? Ağlayınca yanındakini inciteceğinden mi korkuyordu? Belki evet, belki hayır ama susuyordu. Birden mazot kokulu homurtusuyla bir otobüs gelip dağ gibi durmuştu önlerinde. Binememişlerdi. Başka, daha hantal, daha eski, belki de daha kocaman bir başka otobüs bekleyeceklerdi. Ha, beğenmedim mi? Zorla, insana kötü kötü bakıyorlar demişti. Kim? Laboratuvardaki gözlüklü şişman adamla ötekiler. Adam anlamıştı işi. Bıraksın da orayı da. Başka bir iş bulurlardı. Annemle birlikte çalışmak daha iyi belki. Nerede çalışıyor anne? Trikolarda. Hemen eklemişti. Orada da. Hiç. Orada da mı takılıyorlar? Annemin ustası. Lotus rüzgarıyla dağılan saçlarını ufacık bembeyaz elleriyle toplamaya çalışarak boşanmıştı. Beni çok seviyormuş. Karısını boşayıp beni alacakmış. İstemezsem öldürecekmiş. Beni de kendinde. Ay vallahi yapar. Öyle korkuyorum ki. Kocaman adam. Şimdi bile çıkıvermesinden ödüm patlıyor. Sıcak sıcak esen Lodos elektrik ampulünü sallıyordu. Ay iyi demişti birden. Ne o? Geliyor. Kim? O. Ardına saklanmaya çalışmıştı adamın. Adam için en unutamayacağı andı. Unutamamıştı yıllar yılı. Az önce radyodaki türküde hatırladı. Bursalı bile silinmişti. Yıllar yılı tanıdığı, sevdiği, beğendiği kadınların tümü. O vardı şu an. Bir başka türkü geldi, oturdu dinle. Evvel yarın sevgilisi ben idim, şimdi uzaklarda kalan ben oldum gibi bir şey. Adam gelmişti, kocaman, ipiri. Kolalı yakası, kravatı, ipek gömleği. Ablak yüzünde öfke, ablak yüzünde her şeye boşveriş. Gelmişti, kızı çağırmıştı adıyla. Kız kaçınmış, ağlamaya başlamıştı. Adam bileğinden yakalayıp sürüklemek istemişti. Girmişti araya. Peki ama ne hakla? Size ne? Demişti zorba. Bana sığınmış bir genç kız. Ben onun annesinin ustasıyım. Kim olursan o. Gitmek istemiyor, seni görmek istemiyor, senden nefret ediyor. Utanmıştı ağız dalaşı. Tehdit, tehditler, karakol, sonunda iş mahkemeye düşmüştü. Daha sonraları adam yeni bir cigara yaktı. Onunla dolu günlüğünü çıkardı masasının çekmecesinde. Onunla dolu günlüğünü çıkardı masasının çekmecesinde. Onunla dolu yılların anılarını okudu yeni baştan. Bu anılarda masmavi gök vardı, çiçek yüklü ağaçlar vardı, boğaz vardı. Bu sayfalarda anam be'lerin danışkası. Bu sayfalarda kavga, bu sayfalarda gözyaşı, bu sayfalarda ayrılık vardı. Bu sayfalar birlikte yaşanmış karlı günlerin buz parçalarıyla doluydu. Bu sayfalar her şeye rağmen sıcacıktı. Bu sayfalar aynaya baktı adam. Yaşlanmıştı. Daha da yaşlanacaktı. Sonra bir gün, hiç bilmediği bir gün, hiç hesaplayamayacağı bir saatte, bilemeyeceği bir yerde ömrünün son noktasını koyunca bu sayfalar kime kalacaktı? Yabancılara ne söyleyecekti bu sayfalar? Bu sayfalar geçmişin tatlı acı sayfalarıydı. Yalnız onu ilgilendirirdi. Başkalarına kalmamalıydı. Yırttı bu sayfaları defterden. Sonra ortadan bir daha yırttı. Sonra bir daha. Hayır, hiç iz kalmamalıydı. Aşağı indi, ocağa attığı yırtık sayfaları gaz döktü. Çaktı, çaldı kibriti. Yırtık sayfalardan dumanla karışık turuncu bir alev yükseldi önce. Neşeli bir alev. Sonra alevler alevleri kovaladı. Boğaz dolu, lapa lapa kar dolu, ilkbahar çiçekleri dolu, mavilikler dolu yapraklar çığlık çığlığa yanmaya başladılar. Bir cigara yaktı adam alevlere karşı. Cigaramın dumanı yoktur yarın imanı. Yar, imansız yar, kırmızı küpeli, mavi paltolu, lapa lapa karların altında çevik adımlarıyla koşup gelen yar. Sarı partisüsüyleydi bir günde. Ayrılırken şöyle demişti. Kanarya gibiyim gidiyorum. Ve radyoda bir başka türkü. Süzül güzel, süzül de gel. Deli gönlüm hep seni ister. Hırsız. Günlerden beri her çaldığı kapı yüzüne çevrilmiş, umduğu dağlara kar yağmıştı. Kapılar çevrilip karlar yağdıkça içinde bir şeyler yıkılıyor. Çocukluğundan beri huy haline gelmiş bir takım diyarlar sarsılıyor, eriyor, çürüyordu. Niçin iş bulamıyordu? Su işlerindeki Süreyya'dan da mı kabiliyetsizdi? Ya İş Bankası'ndaki Haydar? Hele o cebir ve tarih yazılarında kopyayı kendisinden almaz mıydı? Derse her geç kalışında acayip cevaplarla sınıfı kahkahadan kırıp geçirmez miydi? 183 Haydar, şapşal, mızmız, fasalye Haydar. Öğretmeninin gemi aslanı dediği uyumtu Haydar. Ağız kıyısında cigara, pırıl pırıl iskarpinleri, yepyeni fötrü, perdesüsü, karısını koluna takmış, elinde bir takım paketler nasıl da cakalı cakalı yürüyordu. Ya o paketlere emniyetle basış? Selam bile vermemişti. Adam bir küfür kaçırdı. Yanı başında çorap yamamakta olan karısı. Hayrola? Dedi. Adam karşılık vermedi. Kocasını gayet iyi tanıyan kadın bu susuştan da anlam çıkarmıştı. Üzerinde durmadı. Lafı değiştirdi. Kız şimdi okuldan gelecek. Adamın içi hop etti. Evet, yiyecek hiçbir şey yok. Ne yedireceğiz? Adamın içi yandığı halde gene de umursamaz göründü. Biz ne yediysek. Kadın yamasına koyuldu. Kocasının günler değil, haftalar da değil, aylardır işsiz olduğunu biliyordu. Az önceki belirsiz küfürün nedenini de kestirmişti. Herhalde evine almak istediği bir şeyi alamayışına küfretmiş olacaktı. Ya da işleri tıkarında bir tanıdığında işsiziz diye boş veriyor eşyalı eşekler demişti birinde. Sanki ceplerinden para cüzdanlarını alacağım. Okuldan alı al moru mor dönen Leyla, anneciğim diye bağırdı. Bugün dersi kaldırdı öğretmen. Bildim. Kadın kocasına baktı. Adam da almış gitmişti. Ama çocuğun sevinci karşısında da sus pusa hakkı yoktu ki. Duydun mu? Öğretmeni derse kaldırmış kızını, bilmiş. Adamın dalgınlığı değişmedi. Hatta duymadı karısını. Kadın bozulmuştu. Sana söylüyorum. Duymuyor musun? Uykudan uyanırcasına. Ne var? Kızını derse kaldırmış öğretmeni. Laf olsun diye. Hangi dersi? Matematiğe babacığım. Ne sordu? Güner Saner'i kaldırmıştı. Çarpmayı yapamadı. Beni kaldırdı. Ben hemencecik yaptım. Adam başını kahırlı kahırlı salladı. Ben de arkadaşlarımın bilemediğini bilir. Yapamadıklarını yapar. Hatta yazılılarda kopya verirdim onlara. Ne çıkar bundan? Leyla'nın neşesi uçtu. Kadın sinirlendi. Kocasının inadına. Aferin kızıma dedi. Benim kızım okuyup büyük adam olacak. Adam mırıldandı. Babası gibi. Uzun sarı saçlarını başının bir davranışıyla arkaya atan Leyla, yiyecek ne var diye sordu. Karnım çok acıdı. Kadın anlamlı anlamlı baktı. Babası işinden çıkarılı beri annesi hep böyle bakıyordu. Yamadığı çoraba iğneyi saplayıp kalkan kadın kızını dışarı çıkardı. Leyla, niye öyle baktın anneciğim? Kaka söz söylemedim ki, karnım çok aç dedim. Kadın bir şeyler söylemek, babasının işsizliğinden söz açmak istediyse de uygun bulamadı. Leyla gene sordu, yiyecek ne var? Peynirle ekmek. Her gün peynir ekmek. Her gün peynir ekmek. Hala iş bulamamış mı? Çok geçmeden Kurban Bayramı da geldi çattı. Davul sesine gözlerini açan adam yatağında tembel tembel gerindikten sonra yanı başındaki pencereden sokağa baktı. Sabahın parlak güneşi sokağın bozuk parkelerindeki su birikintilerine yansıyordu. Bayramlıklarıyla bir alay çocuk neşeli çığlıklarla geçtiler. Odaya sıkıntıyla giren kadın, ev sahibi gene kira istedi, dedi. Sen ne cevap verdin? Ne cevap verebilirim? Leyla nerede? Babaannesine gitti el öpmeye. Pencerenin camı vuruldu. Adam döndü baktı. Aynı mahallede oturdukları bir arkadaşı. Camı açtı, bayramlaştılar. Sonra laf olsun diye gelsene dedi. Arkadaşa şekerin var mı? Adam karısına döndü. Var mı? Kadın utançtan yerlere geçti sanki. Arkadaşı anlamıştı işi. Zaten biliyordu işsiz olduğunu. Hadi giyin gel de çıkalım dedi. Nereye? Bayram değil mi? Gezer dolaşırız. Valla benim niyetim yok. Sen gez dolaş, eğlen. Anlaşıldı dedi arkadaşı. Sen artık tem manasıyla kılıbık oldun. Evden çıktığın yok. Yoksa yenge mi izin vermiyor? İyi bildin, yenge izin vermiyor. Arkadaş tatsız tatsız güldü. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Kadın ya gelseydi dedi. Gelseydi. Gelseydi mi? Öyle ya. Aman yarabbim ne gamsız adam. Benim ise yüreğim ağzıma geldi. Şekerimiz yok, ikram edemeyeceğiz diye mi? Yataktan kalktı. Kadın gene sordu. Dün yanında 5 lira vardı, duruyor mu? Adam sanmam. Niçin? Bira içmiştim de. Ah yarabbi, ah yarabbi, hala bira içiyor, içebiliyor. Doğru dedi adam, hala içebiliyorum. Demek hala insanlıkla ilindim var demek istiyorsun. Hayret değil mi? Kadın söylediğine pişman oldu. Bir avuç parayı şıkırdatarak gelen Leyla, dolu param oldu dedi. Babamdan da annemden de çok param var. Bu paraları bana kim verdi biliyor musunuz? Dedem, babaannem, Ayşe halam. Bu kocamanı dedem verdi. Bunu babaannem, bunu Ayşe halam, bunu da 10 liraya yakın parası vardı. Paralarını üst üste birkaç sefer saydıktan sonra küçük çantasına koyup yükleye kaldırdı. Şimdi anneciğim saçlarımı tarar, elimi yüzümü yıkar, bayram yerine gönderir beni değil mi? Karı koca bakıştılar. Değil mi? Değil mi anneciğim? Değil mi diyorum? Değil mi diyorum ama? Gel elini yüzünü yıkayayım. Dışarı çıktılar annesi. O kadar cırcır olma dedi. Leyla şaştı. Niye? Ne dedim ki anneciğim? Kız bu kadar cırcır olmasana. Herkes kaka çocuk mu der sonra? Kaka çocuk der tabii. Peki anneciğim, bir daha hiç cırcır olmam. Ben kaka çocuk değilim ki. Ben anneciğimi çok seviyorum. Ben anneciğimi ne kadar çok seversem anneciğim de beni o kadar çok sever. Bayram yerine de gönderir değil mi anneciğim? Tabii. Bundan sonra ilacımı da güzel güzel içeceğim. Aferin. Gülseren'le sokakta çizgi de oynamayacağım. Oynamayı. Sokakta oynarsam bana kaka çocuk derler. Niye desinler? Hiç de yaramazlık etmeyeceğim. Anne. He. Bayram yerine beni baban mı götürecek? Bakalım. Sen bir şey söyleme babana. Niye anneciğim? Babanın hiç parası yok. Yüreğine batar. Demin babamdan da annemden de çok param oldu dedim. Babanın hiç parası yok. Acımıyor musun? Leyla durakladı. Düşündü sonra. Paralarımı babama vereyim mi anne? Hayır. Bunu da yapma. Peki ne yapayım? Ben şimdi anneciğim. Ne yapayım? Odaya döndüler. Leyla'nın babası sedirde oturur. Leyla'nın babası sedirde oturuyor. Pencereden sokağa bakıyordu. Leyla yüklüye paralarına gitti. Çantasını aldı. Açtı. Paralarını avucuna döktü. Saymaya başladı. Birden heyecanlandı. Aa, 2,5 liram eksik. Kocasına göz ucuyla bakan kadın kızına çıkıştı. Sus. Ama iyi ama anne. 10 liram vardı. 7,5 kalmış. Hani gevezelik etmeyecektin? 2,5 liram eksik anneciğim. Yanlış saymışsındır. 3 defa saydım. Babaannem nerede de saymıştım. 10 liraydı. Şimdi 7,5 lira var. 2,5 liram kayıp. Çalmışlar. Kim çaldıysa Allah ateş ettin. Ciğerlerine bassı. Kadın dehşetle haykırdı. Kes diyorum sana. Leyla hıçkırdı. Adam hala pencereden dışarı bakıyordu. Minnacık de. Yokuştaki müvezziler kahvesinin önüne iskemlemi tam atmıştım ki o, Beldak. Kaba siyah boyu, dökük tepe saçları, uzamış sakalı, saçı, taş çatlası 30'dan yukarı olmadığını biliyordum. Daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte ateş saçan gözleri, kabarık kıvır kıvır saçları, deste deste şiir hikayelerle adeta köpürerek gelir, dinleyin diye başlardı. Kendi yazdıklarıyla coşardı. Sonra da sorardı. Nasıl? Harika demek zorundaydı. Beğenmemek kimin haddini? Beğenmemek şöyle dursun. Tek satır, hatta tek kelimesine tez kondurmak. Kahve masasının kirli mermerine, saçılı kağıtlarını hırslı hırslı toplarken, ben derdi, devrinin çok ilerisinde bir sanatçıyım. Sizler beni anlayacak, benim şiirlerimin, hikayelerimin tadına varacak seviyede değilsiniz. Çıkar giderdi. Roman sonraları şiiri, hikayeyi bırakmış romana başlamıştı. Romanlar yazıp devletle savaşmak istiyorum diyordu. Eleştirmenler haklı. Dünya çapındaki yazarlar dururken minnacık yerlilerle vakit kaybetmemeli. Evet. Romanlar yazıp memleket dışına taşıyacağım ve dünyanın sayılı devleriyle savaşıp onları bile yeneceğim. Kim var? Balzac mı? Dostoyevski mi? Tolstoy mu? Ben yepyeni bir Türk Balzac olacağım. Her gün getirdiği yüzü tomarlarını gece babası, annesi, kardeşleri uyuduktan sonra sabahlara kadar çalışarak yazarmış. Yüksek bacaklı bir masada ayakta yazıyorum. Yazdıklarımı sıçıyorum odaya. Onları tasnife bile vaktim yok. Bir gün açıkça Balzac gibi dedi. Tabii o günden sonra adının başına Balzac eklendi. Bayılıyordum ona. Ne heyecanlı, kendinden ne emin, yaptıklarına ne kadar da inanan bir hali vardı. Bir çeşit yenilmezlik içinde olmuştu bu. Ama pek çoklarınca da elbette cahilin cesur oluşundan başkası değildi. Dalgasına taş atmadığım için, tanıdıklarım için de tek anlayışlı sensin demişti. Gel zaman, git zaman. Yıllar geçti aradan. Onu zaman zaman hatırlamıştım. Demek dev olamamıştı ki, duyulmamıştı adı romanları. Nihayet işte yokuşu çıkıyor. Ağır ağır, düşünceli düşünceli. Seslendim. Durdu. Dalgın dalgın baktı. Sonra eski günlerini hatırlatan bir heyecanla koştu, boynuma sarıldı. Al bir iskemle, dedim. Aldı. Kahveyi nasıl içersin? Orta. Başladık dereden tepeden konuşmaya. Babası ardından annesi ölmüşler. Kız kardeşi kocaya varmış. O da ekmeğini kazanmak için okulu bırakmış. Derken evlenmiş. Şimdi iki çocuğu varmış. Çocuklarından büyüğü kız, küçüğü oğlan. Gözleri daldı, kirpikleri yaşardı sonra. Bunu göstermemek için başını çevirdi. Eşeledim. Çekine çekine. Kızının ciğerinde leke var. Kızın ciğerinde leke var dedi. Leke? Peki ne yapıyorsun? Elimden gelen her şeyi yaptım. Gırtlağa kadar borca girdim. Artık elimden hiçbir şey gelmiyor. Birinde delice bir fikir patladı kafamda. Sigortalıyım. Evet. Ölürsem ailem 10 bin lira alabilir. Peki. Kaza süsü verin. Bir taksinin altına kaldırıp kendimi atayım dedim. Deli. Deli. Belki ama olmadı, yapamadım. Can tatlı. Hırsızlık, adam öldürmek hariç yapabileceğim tek şey bu ama olmuyor işte. Sonra yavaş yavaş parlayan kirpikleriyle kızımın yavaş yavaş dönmesini görmek dedi. Peki dispanser falan tedavi ettiremedin mi? Bir şeyler yapman lazım. Eli kolu bağlı durulmaz ki. Acı, acı güldü. Sebepler ortadan kalkmazsa neticeler değişir mi? Tedavi ettiriyorum. O ev, o gıdasızlık, o kötü yaşayış yeniden başlıyor hastalık. Haklıydım. Yüreğim burkluyordu ama ne işine yarayacaktı? Gene yazıp yazmadığını sordum. Yazmıyorum dedi. Niçin? Yazmak için huzur ister, masa ister, kağıt kalem, yazmayı düşünebilecek kafa ister dedi. Şimdilik yaşıyorum. Masa ister dedi. Ne oldu oğlum bacaklı masa? İçini çekti. Yatak, yorgan, tencere, sahanla birlikte. Evet, satmıştım. Sonra cebinden bir tomar kağıt çıkardı. Hayatın enteresan bulduğum yanlarının notları. Okusana. Ne vaktim, ne hevesim var buna. Şayet bir gün bu hevesi bulursam. Kalktı, geldiği gibi ağır ağır tırmanmaya koyuldu yokuşu. O kadın. Haliç vapurlarından birinin en alt aynalı salonundaydım. Önümde kocaman ayna. Sağımda Haliç kıyılarını, hırçın denizi gören geniş pencere. Salon kalabalıktı. Bütün sıralar omuz omuza. Bir an can sıkıntısıyla elimdeki aynaya gözlerimi tam çevirmiştim ki iri simsiyah bir çift göz. Öylesine tatlı, öylesine davet edici biçimde bakıyordu ki şaşırdım ama içime de bir şüphe düştü. Bakalım bana mı bakıyordum? Tam da arkamdaki sırada oturmuştum. Siyah başörtüsü, lacivert mantosu. Fakat hayır. O bu biçim giyinmeye adet edinmiş bir kadın olamazdı. Bu başörtüsü, manto iğreti duruyordu onda. Gözleri, yüzü, bakışı, duruşu. Böyle giyinen kadınların gözleri, bakışı, duruşu kibarlığı değildi. Böyle giyinen kadınlar daha çok taşradan yeni gelmiş ya da Haliç kıyılarında oturan ve yoluna bile kolay kolay çıkmayan, kabuğuna çekilmiş kadınlardır. Bunda ben o kadınlardan değilim. Ben bambaşkayım. Ben de göründüğümden ayrı bir kişilik var. Bakma öyle giyinmişliğime demek isteyen bir şeyler vardı. Bakışlarımız aynada boyuna karşılaşıyordu. Kalkmak, yanına geçmek, onu bir yerlerden mi tanıdığımı sormak, tanımıyorsa bile tanışma kapısı açmak. Ama hayır, çiğ kaçardı. Ondan değil de bile çevreden. Kalın kaş, pala bıyık, aksi suratlarla dolu çevremin bunu hoş karşılayamayacağını biliyordum. Hiçbir şey lazım gelmeyebilirdi ama yanında oturan o kaba saba adam kimdi? Ya karısıysa? Neden olmasın? Herif domuzuna zengindir. Anadolu'nun bilmem neresinde celep, bakkal, tüccar falan. Kadın da ailesinin bir tek kızı. Adam babasına binlikleri gösterince hemencecik razı olup nikahını kıydırmış olabilirdi pekala. Nikah başka, sevgi hele aşk başka. Herifin ardına takılmış ama onu hiç mi hiç sevmemişti. Belki de aynı mahallede oturdukları bir sevgilisi vardı. Geceleri oğlan mahallenin sırtının döndüğü bir harabede onu beklerdi de genç kız babasını annesini uyuttuktan sonra yavaşça yatağından kalkar giderdi. Sevişirlerdi. Domuzuna sevişirlerdi. Oğlanın fakirlikten başka bir suçu yoktu. Bir gece karlar lapa lapa savrulurken işledikleri tamiri imkansız suç yüzünden annesi dövülmüş, çırpınmış, aksi babasına söz geçirmeye çalışmış fakat kalın kafalı herif dinlememişti. Öldürürüm gene de o haylaz oğlana vermem. Bakışlarımız gene karşılaştı. Evet evet mutlaka böyleydi bu. Bu genç, bu son derece güzel kadının hayatında buna benzer bir serüven vardı mutlaka. Adam vermem de vermem diye dayatınca kız tint ediyordu, içmiş olabilirdi. Mide sancıları, feryat, figan. Sonunda babanın öfkeli sesi. İlk yardım arabası. Gecenin içinde uzanan bomboş caddelerde arabanın yıldırım hızıyla gidişi. Hastane. Sedyeyle yukarı taşınış. Güler yüzlü doktor. Güler yüzlü doktorla yalnız kalış. Ağzından midesine indirilen lastik boru. Midesinin yıkanışı. Sonra da kendine gelerek doktorun sorunlarını cevaplayışı. Seni çapkın seni, söyle bakalım neden içtin tent ediyordu? Yaşamaktan bıkmıştım. Bu yaşta ha? Seni yaşamaktan bıktıran sebep neydi? Söyleyemez, ah söyleyemez. Babasının nefret ettiği o genç adamın karısı olduğunu nasıl söylesin? Babası, babasının şerefi, akrabalar, uzak yakın dostlar, uzak yakın dostların kafa kafaya verip yapacakları dedikodu. Hele amcasının çirkin, bıyıklı, evde kalmış kızı en çok da o. He, sebep neydi? Hiç. Ben biliyorum ama. Ne? Doktorun laf olsun diye atışın nereden bitecekti? Bunu tıpatıp bilmek değil de 16 yaşındaki bir kızı tentitiyot içmeye sevk eden şeyini olabileceğini kestirmek için doktor olmaya lüzum mu var? O çocukla ha? Hangi? Komşunun oğlu. Hayır hayır, komşumuz değildi ya. Bizim mahallede oturmuyorlar. Ama sevişiyordunuz değil mi? Aman o gece size geldiydi değil mi? Hayır. O halde sen onlara gitmiştin. Gitmedin. Peki nerede? Babam duymasın sonra beni öldürür. Bileğini tutmuş olabilir. Aramızda bir şey. Şayet böyle bir yaramazlık geçtiyse aranızda korkma. Ben tamir ederim. Umut. Umut'la doktora bakan gözler. Sahi mi? Sahiden tamir edebilir misiniz? Doktor her şeyi anlamış olabilir. Ertesi gün aksi babasını bir kıyıya çekip kısaca anlatır ve kızı sevdiği oğlana vermekten başka çare olmadığını söylemeye kalmaz. Aksi baba dayatır. Onu lokma lokma eder, gene de o serseriye vermem. Zaten doktor da daha fazla ilgilenmez. Baba asık yüzüyle dükkana döner. Kendi gibi celep mi, bakkal mı, tüccar, müteahhit mi her neyse kaç fakirdir akraba olmaktan söz açan 45'liye peki der. Ortada binlikler dener, para su gibi harcanır. Gelinlik, sedef kapmalı, nalın sarısı, pırıl pırıl hamam tası, hamam havluları, kat kat renk renk kumaşlar, tuvalet takımı, düzinelerle çorap, gene elbiseler. Gene elbiselikler, gene top top patiskalar, salaş pırlar, aile bezleri, incik boncuk. Vapur köprüye yanaşmıştı. İndik. Mahsustan ağırlaşarak onu önüme düşürdüm önüm. Farkında gibi gülümsüyordu. Az önce vapurda yanı başında oturan adam ayrılıp gitmişti. Demek yapayalnızdı. Köprü merdivenlerine çıktık. Karaköy. Dolmuş durağı. Beni yanında görünce gene gülümsedi ya da bana öyle geldi. Durakta ikimizden başka kimse yoktu. Siz de Galatasaray'a mı? Heyecanlandım. Evet, siz? Ben de ama çok bekleyeceğiz galiba. İsterseniz taksiyle çıkalım. Yadırgamadı. Güldü. Yavaşça sordu. Bu fedakarlık niçin? Sizin için dedim. Bunu da yadırgamadı. Sahi. Değmez mi? Bilmem, çoktandır unuttum bunu da hoşuma gidiyor. Beni şaşırtıyorsunuz. Niçin? Sizin için böyle değil. Çok büyük fedakarlıklara seve seve katlanılabilir. Taksi! Kocaman kapkara pırıl pırıl bir taksi durdu. Girdik. Araba hareket etti. Göz göze geldik. Devam edin dedim. Arabanın içi kuvvetle şanavar kokmaya başlamıştı. O kadar güzelsiniz ki dedim. Evli misiniz? Bırakın şimdi bunu. Bir yerlerde bir şeyler içebilir miyiz? Emredersiniz. Çeyrek saat sonra İstiklal Caddesi üzerindeki sokaklardan birinde küçük ama şık bir içkili lokantada karşılıklı oturuyordu. Küçük yeni rakı, kırmızı tur, pancarla işli, rendelenmiş havuçla ganeli yeşil salata, dumanı üstünde ızgara, ciğer falan. Bana gözlerimden bahsedin Allah aşkına dedi. Üçüncü duble. Demek gözlerim çok güzel. Çok ama maceranızı merak ediyorum. Elindeki kadehi masaya sertçe bıraktı. Maceram mı? Beni tanıyor musunuz yoksa? Yok, hayır. O halde ne biliyorsunuz? O halde ne biliyorsunuz bir maceram olduğunu? Peçeteyi atıp kalktı. Evet, o kadınlardan ve şimdi tahmin edebileceğiniz yere gidiyorum. Abanozar.